kitaplardan.
Eski Kitaplardan programının yeni bölümüyle selamlıyoruz sizleri. Günleriniz aydınlık, gönlünüz şen olsun sevgili dinleyenler. Programımızın bu bölümünde de kültür hazinelerimizden biriyle sizleri buluşturma amacındayız. Türkçenin en eski sözlüğü olmak yanında, dünyada dil bilim alanında yapılmış ilk çalışmalardan biri olan Divan-ı Lügat-ı Türk'ten söz edeceğiz bugün sizlere. Sevgili dinleyiciler, Divan-ı Lügat-ı Türk'ün yazarı Kaşgarlı Mahmut olarak bilinmektedir. Kaşgarlı Mahmut hakkında bazı bilgiler vererek başlayalım söze. Hayatı ve şahsiyeti hakkında bilgiler, 20. yüzyılın ortalarına kadar sadece eserindeki birkaç bilgiden ibaret kalan Kaşgarlı Mahmut'un doğum tarihi konusunda kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Kendisini Samanlı döneminde yönetimde görev almış, bir Türk sülalesine mensup gösteren Kaşgarlı'nın ataları konusunda farklı bilgiler vardır. Bir bilgiye göre iktidar mücadelesinden sağ kurtulup Bağdat'a gelmiş, bir başka rivayete göre ise ailesine yönelik toplu suikastten sağ kurtulduktan sonra Türkistan'da Türk boyları arasında uzun bir süre yaşadıktan sonra oradan İran ve Irak taraflarına gitmiştir. Ve sonunda da Bağdat'a ulaşmış ve çalışmalarını burada gerçekleştirmiştir. Her ne olursa olsun, onun Türk dili ve kültürü ile ilgili geniş bir bilgi birikimine sahip olduğu ve sonunda da bu ünlü eserini kaleme alarak Bağdat'ta eserine son şeklini verdiği bilinmektedir. Kaşgarlı Mahmud'un uzun yaşadığı, sonunda ülkesine dönüp memleketinde de bir süre müderrislik öğretmenlik yaptıktan sonra 97 yaşında Hicri 477, Miladi 1084 veya 1085 yılında öldüğü son yapılan çalışmalarda belirtilen hususlardandır. Mezarı 1980'lerde tespit edilmiş ve dünyada ve Türkiye'de büyük bir yankı bulmuştur. Sevgili dinleyenler, Divan-ı Lügat-ı Türk, Araplara Türkçeyi öğretmek ve Türkçenin Arapça kadar zengin bir dil olduğunu göstermek maksadıyla yazılan ilk Türk dili sözlüğüdür. Kaşgarlı Mahmut, Divan-ı Lügat-ı Türk'ü bir Cemaziyel Evvel 464'te miladi tarihle 25 Ocak 1072 yılında yazmaya başlamış ve birkaç defa gözden geçirip yeni ilaveler yaptıktan sonra 1074 yılında tamamlamıştır. Ardından da eserini muhtemelen 1077 yılında Bağdat'ta Halife Muktedi bi Emrillah'ın oğlu Ebul Kasım Abdullah'a takdim etmiştir. Ancak eserin sonunda bulunan kitaba 464 senesinde başlandı, 4 defa yazıldıktan ve düzenlendikten sonra 466 senesinin Cemaziyel Ahirinin 12. günü bitti şeklinde tarihi açıkça belirtir. Türk dilinin ilk sözlüğü olan Divan-ı Lügat-ı Türk, çeşitli Türk boylarından derlenmiş bir ağızlar sözlüğü karakterini taşımaktadır. Bununla birlikte eser yalnızca bir sözlük olmayıp, Türkçenin 11. yüzyıldaki dil özelliklerini belirten, ses ve yapı bilgisine ışık tutan bir kramer kitabıdır. Kişi, boy ve yer adları kaynağı, Türk tarihine, coğrafyasına, mitolojisine, folklor ve halk edebiyatına dair zengin bilgiler ihtiva eden, aynı zamanda döneminin tıbbı ve tedavi usulleri hakkında bilgi veren ansiklopedik bir eser niteliği de taşımaktadır. Kaşgarlı Mahmut eserini yazarken o devrin Türk illerini bir bir dolaşmış ve doğrudan doğruya kendi derlediği dil malzemesine dayanmıştır. Bu bakımdan eserde çeşitli Türk boylarının ağızları üzerinde bizzat müşahedeye dayanan tespitler ve karşılaştırmalar yer almaktadır. Yazar, 11. yüzyıl Orta Asya Türk kavimlerini boylarına göre tasnif ettikten sonra bunları konuştukları dil ve ağız farkları yönünden ele almış, Türk boylarının birbirine olan yakınlıkları ve temasları üzerinde de durmuştur. Ayrıca Türk kavimleri içerisinde yabancılar tarafından konuşulan dillere ve onların konuştukları Türk ağızlarına da temas etmiştir. Ağızların edebi kabiliyetleri göz önünde bulundurulduğunda, eserde başlıca iki ağız üzerinde önemli durulduğu görülür. Bunlardan biri, Türk şivelerinin en incesi ve zarifi yani edebisi diye nitelendirilen ve bugün hala Kaşgar ve dolaylarında kullanılan Hakaniye Türkçesi, diğer ise Türk şivelerinin en kolayı olarak tanımlanan Oğuz Türkçesidir. Divan-ı Lugati Türk'te esas itibariyle Karahanlı Türkçesi üzerinde durulmakla birlikte Oğuzlara da önemli bir yer verilmiştir. Eserde yalnız Oğuzların bütün boyları ve damgaları ayrı ayrı zikredilmiş ve sözlükte Hakaniye Türkçesinden sonra en çok Oğuz Türkçesine ait kelimeler yer almıştır. Sözlükte ayrıca ağızların fonetik ve morfolojik değişiklikleri üzerinde de durulmuştur. Sevgili dinleyenler, Divan-ı Lugati Türk, Türk milletinin yüceliğini anlatmak, Türk dilinin Arapçadan geri kalmadığını göstermek ve Araplara Türkçeyi öğretmek maksadıyla kaleme alındığı için Türkçeden Arapçaya bir sözlük şeklinde tertip edilmiştir. Eserin yalnızca madde başları Türkçe, açıklamaları ihtiva eden kısımlar ise Arapçadır. Sözlük tertip edilirken tamamen Arap imla kurallarına uyulmuş, yani kelimeler ihtiva ettikleri ünsüz sayısına göre sıralanmıştır. Kaşgarlı Mahmut, kelimeleri yapıları bakımından bu şekilde sınıflandırdıktan sonra her bölümde kelimelerdeki harf sayısını esas alarak ayrı bir sıralama düzeni kurmuştur. Ona göre bir kelimede en fazla 7 harf bulunur. Ancak 7 harfli kelimelerin sayısı azdır. Bu bakımdan önce 2 harfliler, sonra 3 harfliler, 4'lüler, 5'liler, 6'lılar ve 7'liler gelir. Arapça vezinlere göre düzenlenen eserde Türkçe kelimelerin Arapça vezinlere uymadığı durumlarda kendisi yeni ölçüler belirlemiştir. Her bölümde önce isimler, ardından fiiller sıralanmıştır. Fiillerin sıralanmasında da yine 2 harfli, 3 harfli vesaire oluşlarına göre dikkat edilmiş. Fiilin belirli geçmiş zaman tekil üçüncü şahsı gösteren çekimli hali madde başı olarak alınıp anlamı verildikten sonra mastar şekli ve geniş zaman kipi de gösterilmiştir. Mastarın verilmesindeki maksat kökün kalın sıradan mı yoksa ince sıradan mı olduğunu göstermektir. Geniş zaman kipinin yazılmasındaki gaye ise ekin ünlüsünün ne zaman düz ne zaman yuvarlak okunacağını işaret etmektir. Çünkü geniş zaman ekinin ünlüsünün hangi fiillerde düz hangisine yuvarlak olacağının kuralı açık değildir. Sevgili dinleyenler, Divan-ı Lugati Türk'te madde başı olarak alınan kelimelerin sayısı yaklaşık 8000 civarındadır. Kaşgarlı Mahmut başlangıçta Arap filoloğu Halil bin Ahmed'in Kitabül Ayn'ında yaptığı gibi kullanılmakta olan ve terk edilmiş bulunan bütün kelimeleri kitabına almayı düşünmüşse de halkın günlük dilde kullanmadığı veya pek az kullandığı kelimelerle Türk diline sonradan girmiş olanları sözlüğe almamıştır. Daha ziyade halk arasında kullanılan Türkçe kelimeleri derlemiş, Müslüman olmayan bazı Türk boylarının dillerinden derleme yapmamıştır. Her kelimenin hangi ağza ait olduğu belirtilmemekle birlikte bunların bir kısmı zikredilmiştir. Buna göre eserde Oğuz ağzına ait 185, Kıpçak ağzına ait 45, Çigil ağzına ait 39, Argu ağzına ait 36, Yağma ağzına ait 23, Kençek'e ait 13, Tuhsı'ya ait 7, Suvar'a ait 4, Hotan'a ait 2, Yabaku'ya ait 2 ve Kay ağzına ait 2 kelime kaydedilmiştir. Türk adıyla anılan kelimelerin sayısı ise 12'dir. Sevgili dinleyenler, eserde madde başı olan kelimelerin açıklamaları yapılırken manalarının daha iyi anlaşılmasını sağlamak maksadıyla deyimlerden, atasözlerinden ve şiirlerden örnekler verilmiş ve bunların Arapça tercümeleri de yapılmıştır. Ayrıca bazı ayet ve hadislerden deliller getirilmiştir. Sözlüğün çeşitli yerlerinde dağınık halde bulunan atasözlerinin toplam sayısı yaklaşık olarak 290'dır. Bunlar bazı araştırmalara konu edilerek makale ya da kitap halinde topluca neşredilmiştir. Türk halk şiirinin günümüze kadar gelen en eski örnekleri olarak kabul edilen şiirler ise dörtlük veya beyit şeklindedir. Genellikle yedili veya sekizli hece vezniyle kaleme alınan ve koşma tarzında kafiyelenen dörtlüklerin çoğu savaşla ilgili olup, bunun yanında tabiatı konu alan, av eğlencelerini anlatan şiirler de vardır. Eserdeki şiirlerin kimlere ait olduğu hakkında herhangi bir kayda rastlanmamaktadır. Toplam mısra sayısı 764'ü bulan bu şiirler, Burak Elman, Ali Ulvi Elöve, Fıtrat, Steblava ve Talat Tekin tarafından yayımlanmıştır. Sevgili dinleyiciler, Divan-ı Lugati Türk, Türk toplum hayatının her sahasına ait çeşitli bilgileri ihtiva etmektedir. Bu bakımdan eser içinde yer alan adetler, akrabalık, evlenme, atçılık, binicilik, aygıtlar, bağcılık, bahçıvanlık, beslenme, mutfak, yemekler, bitki, coğrafya, dil bilgisi, Oğuzca sözler, ses taklidi, kelimeler, dini konular, tabiat, dokumacılık, bezemecilik, eğlenceler, milli oyunlar, müzik, şiir, dans, ev eşyası, giyim kuşam, gökbilimi, hayvan adları, hakan, kadın, savaş, spor, oyun, tıp, tarım ve çeşitli konular farklı yönlerden incelenip değerlendirilmiştir. Ayrıca bu eserin bir özelliği de eserde önemli bir haritanın yer alıyor oluşudur. Kaşgarlı Mahmud'un eserinde yer alan haritanın ilk Türk dünyası haritası olması bakımından büyük değeri vardır. Haritada Türklerin oturduğu yerlerle bunların münasebette bulunduğu milletlere de yer verilmiştir. Dağlar kırmızı, denizler yeşil, ırmaklar mavi, kumluk alanlar sarı renklerle tespit edilmiştir. Haritanın esas merkezini Balasagun şehri teşkil etmiş, diğer şehirler ve belli başlı yerler bu şehre göre düzenlenmiştir. Ancak eserde adı geçen bazı yerler haritada gösterilmemiştir. Bu harita üzerinde modern dönemde birkaç müstakil çalışmada yapılmıştır. Eserde toplanan kelimeler, konu ve anlam bakımından bir tasnife tabi tutulmadığı gibi, fonetik ve morfolojik bakımından da sınıflandırılmamıştır. Türkçe gramer kuralları da bir tasniften uzak olup, kitabın tamamı içine serpiştirilmiş durumdadır. Bunlar sonradan bir araya getirilerek, bilim adamlarınca makale ve kitap halinde yayımlanmıştır. Divan-ı Lugati Türk'ün varlığı 14. yüzyıldan bu yana bilinmekteydi. Çünkü çeşitli kaynaklar bu eserden bahsetmektedirler. Mesela Ebu Hayyan el-Endülüsi'nin Kitabul İdrak lil Lisanil Etrak adlı eserinde, İbni Muhammed'in Tacus Sadat ve Unvanus Siyadatında, Bedrettin el-Ayni'nin İktül Cuman fi Tarihi Ehli Zaman, kardeşi Şehabettin Ahmet ile birlikte yazdıkları Tarih-u Şihabi adlı eserlerinde bu kitaptan söz edilmekte ve bu kitaptan faydalanıldığı belirtilmektedir. Ayrıca Katip Çelebi de Keşf-ü Zunun adlı büyük ansiklopedik Arapça eserinde bu eserden söz etmektedir. Sevgili dinleyenler, bunlardan sonra hakkında başka bir kayda rastlanmayan ve yıllarca ele geçmeyen eser, nihayet 2. Meşrutiyet'in ilanını takip eden yıllarda İstanbul'da bulunmuş ve Ali Emiri tarafından 30 altın verilerek satın alınmıştır. Eser ilk defa meşhur mütercim ve öğretmen Kilisli Rifat Bilge tarafından incelenerek Arap harfleriyle 3 cilt halinde hazırlanmıştır. Bu ilk neşirden sonra eser ve müellifi üzerinde yurt içinde ve batıda ilim dünyasında birçok araştırma ve incelemeler yapılmıştır. Mehmet Fuat Köprülü Zeki Velidi Togan, Necip Asım, Kilisli Rıfat, Besim Atalay, Ahmet Caferoğlu gibi bilim adamları Türkiye'de, batıda ise Alman, Rus, Macar ve Fransız bilim adamları Divan-ı Lugati Türk'e dair çeşitli yayınlar yapmışlardır. Bunların en başta gelenleri Burak Elman'ın yaptığı çalışmalardır. Burak Elman, eserdeki şiirleri, atasözlerini, ses taklidi kelimeleri ve dil kurallarını bir dizi makale halinde yayınladığı gibi divanın bir de Almanca indeksini hazırlamıştır. Bu indeks eserin tam tercümesi yayınlanıncaya kadar bilim dünyasında kullanıla gelmiştir. Eseri önce Kilisli Rifat Bilge, daha önce belirttiğimiz gibi, Abdullah Atıf Tüzüner ve Abdullah Sabri Carter Türkçe'ye çevirmişlerse de bu çeviriler basılmamışlardır. Bunlardan Kilisli Rıfat ve Atıf Tüzüner'in tercümelerinin müsveddeleri Türk Dil Kurumu kitaplığında, Abdullah Sabri Carter'in tercümesi ise 22 defter halinde Bursa İl Halk Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. Daha sonra Besim Atalay önceki tercümeleri de göz önünde bulundurarak eseri 3 cilt halinde Türkçe'ye çevirmiş ve bir dizin ilave ederek yayınlamıştır. Bunun dışında Tevfik Demiroğlu 504 sayfalık bir dizin çalışması yapmış, ancak bu kütüphanelerde kalmıştır. Türk Dil Kurumu kitaplığında bugün muhafaza edilmektedir. Dehri Dilçin de Arap alfabesine göre eserin dizinini hazırlayıp yayınlamıştır. Daha sonra Millet Kütüphanesi'ndeki bir nüsha esas alınarak eserin biri Türk Dil Kurumu, diğeri Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı tarafından olmak üzere iki tıpkı basımı yayınlanmıştır. Eserin nüshasının bulunuş hikayesinden de kısaca bahsetmek gerekirse sevgili dinleyenler, bugün İstanbul'da Millet Kütüphanesi'nde korunan Divan-ı Lugati Türk'ün bulunuşu, yayımlanması ve çevirisi ilgi çekici olaylar dizisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Eserin bulunuşu tamamen bir rastlantı sonucudur. Kitapçı Ali Emir'in bilgisi, dikkati, kitap sevgisi ve çabaları olmasaydı, eser bilgisiz ellerce belki de yok edilecek, dilimizin ve kültürümüzün en büyük hazinesinden mahrum kalacaktık. Divan-ı Lugati Türk'ten ilk söz eden Antepli Ayni diye de tanınan Bedrettin Mahmut'tur, daha önce belirttiğimiz gibi. Bedrettin Mahmut, eserinin birinci cildinde Kaşgarlı Mahmut'un eserinden yararlandığını belirtmektedir. Başka birkaç kaynakta daha anılan ve bilgilerinden yararlanılan Divan-ı Lugati Türk'ün varlığı bilinmekte, ancak 1914 yılına gelinceye kadar tek bir nüshasına bile ulaşılmamaktaydı. Oysa Divan-ı Lugati Türk'ün bir nüshası eski Maliye Bakanlarından Nazif Bey'in kitaplığında bulunmaktaydı. Türk dili ve kültürü bakımından önemli bilemeyen ancak değerli bir kitap olduğunu tahmin eden Nazif Bey, yakınlarından bir hanıma kitabı verir ve "Bak sana bir kitap veriyorum, iyi sakla. Sıkıştığın zaman sahaflara götür, altın para ile 30 lira eder, aşağıya verme" der. Bir süre sonra paraya ihtiyacı olan kadın kitabı sahaflar çarşısındaki kitapçı Burhan Bey'e götürür ve 30 liraya satmak istediğini söyler. Divan-ı Lugati Türk gibi bir eser için 30 lira hiç de yüksek bir miktar değildir, ama bu kitabın önemini ve değerini bilmeyenler için yüksek bir bedeldir. Burhan Bey yüksek bir fiyatla alır diye kitabı Marif Nazırı Emrullah Efendi'ye götürür. Nazır da kitabı İlmiye Encümeni'ne havale eder. Kitabı incelemek için bir hafta süre isteyen encümen, bir hafta sonra kitaba 10 lira değer biçer. Kitabın kendisinin olmadığını, sahibinin 30 liradan bir para bile aşağıya inmediğini söyleyince, encümendekiler, "Biz 30 liraya bir kütüphane satın alırız, al kitabını istemiyoruz" diyerek kitabı Burhan Bey'e geri verirler. İşte tam da o günlerde ömrünü ve servetini kitaplara adayan, haftada birkaç kez sahaflarçasına uğrayıp, kitapları tek tek dolaşarak yeni bir şey olup olmadığını sormayı alışkanlık edinen Ali Emiri Efendi, kitapçı Burhan Bey'in dükkanına uğrar. Ali Emiri yeni bir şey olup olmadığını sorunca Burhan Bey bu kitaptan bahseder ve sahibinin 30 lira istediğini söyler. Ali Emiri kitabın kıymeti hakkında ön bilgiye sahip olduğundan bu parayı maceralı bir şekilde bularak eseri satın alır. Hikaye böyle uzayıp gider. En sonunda Kilisli muallim Rıfat Bilge ile buluşacaktır kitap. Kitabın sayfalarını ve içeriğini inceleyen Kilisli Rıfat, bunun tam bir nüsha olduğunu görür. Sonra eserin yayın ve tercüme faaliyetleri özetli olarak daha önce bahsettiğimiz gibi başlar. Sevgili dinleyenler, eserde yer alan bazı Türkçe dörtlükleri de bugünkü Türkçe'ye uyarlayarak paylaşalım sizlerle. Hepimizin hatırlayacağı bir dörtlük. Alper Tunga öldü mü, kötü dünya kaldı mı, zaman öcünü aldı mı, şimdi yürek yırtılır. Zaman fırsat gözetti, gizli tuzak uzattı, beyler beyini azıttı, kaçsa nasıl kurtulur? Yaban atları coştu, keçi geyik toplandı, yayla tarafına koşuştu, sıra olup seyirtir. Bazı atasözleri de var kitapta. Kuş kanadıyla, er atıyla. Gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Güneşte çatlak olmaz, beyde cayma olmaz. Zaman geçer, kişi duymaz, Ademoğlu baki kalmaz. Ot yani ateş, tütünsüz yani dumansız olmaz. Yiğit yazıksız yani günahsız olmaz. Sevgili dinleyenler, bugün de sizlerle bir kitapla birlikte olduk. Umarız hoşça vakit geçirmişsiniz ve dünyanızda yeni bir zenginlik belirmiştir. Program yapımcısı Şule Özçakır, teknik yönetmen Sertaç Çokoy ve ben programı sizler için hazırlayıp sunan Hicabi Kırlangıç, bir başka eski kitapla buluşmak üzere hoşça kalın diyoruz.
Kitaplardan.